Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahkum. Ya mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin qul aghayra وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şamsi 8 Behmen 1400 Hicri Kameri, 25 Cemadü Sani 1443 ve Miladi 28 Ocak 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Hazarları, Nur'a Giden Yol ve Umut Işığı adlı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi İran futbol takımının Dünya Kupası'na yükselmesini kutladı. Katar Dışişleri Bakanı İran ziyaretini değerlendirdi. Katar Emiri Viyana müzakereleri hakkında Biden ile görüşecek. İran, sivil Yemenliler için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Türkiye'de günlük COVID-19 vaka sayısı ilk kez 80 bini aştı. Ve Tel Aviv'in Ankara ile ilişkisi ön şartı Hamas'ın kısıtlanması olduğu belirtildi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, İran milli futbol takımının Katar 2022 Dünya Kupası'nın yükselmesini kutladı. İran'ın bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı Reisi İran Milli Futbol Takımı'nın zaferinden İran milletinin sevinci boğduğunu belirterek, takımın tüm oyuncuları ve teknik elemanları tebrik ederek başarılarının devamını temenni etti. İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İran Milli Futbol Takımı'nın Katar 2022 Dünya Kupası'na yükselmesini kutladı. Galibaf, İran halkının sporcuları ile onur duyduğunu belirterek bu zaferi İran milleti ve futbolcularla teknik takıma kutladı. Bu arada Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade de Twitter üzerinden paylaştığı mesajla İran'ın Katar Dünya Kupası'na başarı ile yükseldiğini işaretle İranlı gençlerin bir kez daha iktidarla Dünya Kupası'na yükseldiğini ve İran halkına mutluluk hediye ettiğini yazdı. İran milli futbol takımı Irak karşısında oynadığı başarılı oyun sonucu Katar 2022 Dünya Kupası'nı yükselmeyi başardı. Tahran Azadi Stadyumunda 9.354 futbol spor kadın ve erkek seyircinin desteğini alan İran futbol takımı sahadan 1-0 galip ayrıldı. İranistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ve Spor Bakanı Seyyid Hamid Seccati de seyircilerin içinde karşılaşmayı izlediler.
Katar Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesi ardından şahsi Twitter sayfasında bölgenin son gelişmeleri hakkında olumlu görüşmeler olduğunu paylaştı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Katar Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani dün Twitter sayfasında bugün Tahran'da kardeşim İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüştüm yazdı. Katar Dışişleri Bakanı söz konusu görüşmede özellikle bölgede istenen istikrarı sağlamak bağlamında siyasi diyalog kurmak için bir köprü kurmaları gereken bir durumda bölgenin son gelişmeleri hakkında olumlu görüşmeleri olduğunu ve kendisinin ise iyi komşuluğa dayalı Katar'ın değişmez ilkelerine vurgu yaptığını belirtti. Katar Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tahran ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüşmesi ardından Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile de bir araya geldi.
Katar'da güvenilir bir kaynak Viyana'da İran'a yaptırımların kaldırılması hedefiyle gerçekleşen müzakereler hakkında Katar emirinin Biden ile görüşeceğini söyledi. Fransa Haber'in açıklamada bulunan söz konusu kaynak, Katar emiri Tamim bin Hamed Al Thani'nin gelecek birkaç gün içinde Amerika'ya ziyaretinde Başkan Joe Biden ile Viyana'daki görüşmeleri ele alacağını duyurdu. Katar emiri 31 Ocak tarihinde Fars Körfezi bölgesinden ilk Arap üst düzeyli yetkili olarak Washington'a gidecek. Ziyaret sırasında Tamim bin Hamed'in Doha-Washington ilişkilerinin gelişimine ve Biden ile ikili meselelere görüşmesi planlanıyor. Fakat İran meselesi ve Viyana görüşmelerinin yanı sıra enerji ve gaz konusu, özellikle Washington ve batılı ülkeler Rus gaz ithalatı için alternatif kaynaklar ararken, Katar emiri ve Amerika başkanının istişare edeceği en önemli konulardan biri. Reuters'e bir süre önce İran meselesinin bu toplantıda ele alınacak konulardan biri olacağını yazmıştı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı deniz çıkarlarından yararlanmak için muktedir olmak gerektiğini söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Amiral Habibullah Seyyari dün 80. Deniz Filo grubunu uzak ve serbest sulara uğurlama töreninde yaptığı açıklamada İstikbar ve sömürgeci güçlerin komploları nedeniyle İran'ın bundan önce bu nimetten yararlanmadığını söyledi. Amiral Seyyari ayrıca denizlerde güçlü ve muktedir varlığının denizlerde enerji ve kaynakların kullanma şartı olduğunu, eğer bugün İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Rusya ve Çin yanında görev gerçekleştiriyorsa bunun anlamının iktidar olduğunu ifade etti. İran Ordusu Koordinatör Yardımcısı, İran Deniz Kuvvetleri'nin gönderdiği filolarla bugüne kadar 5000 ticari ve tanker gemisine eşlik edemeyip ülkenin ulaşım hatlarını koruyamasaydı 1. ve 2. Dünya Savaşları gibi olaylar yaşanması olacağını belirtti. Amiral Seyyari ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri ülkenin ekonomik hatlarının güvenliğini korumayı başardığını ve görevlerinin ise deniz iktidarı ve gücünün korunmasına sebep olduğunu da vurguladı.
S&P Global Derecelendirme Kuruluşu İran'ın 2022'de 6 milyon ton LPG ihraç etmesi beklendiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre S&P Global Derecelendirme Kuruluşu ayrıca Çin'in küresel pazardaki İran gazının ana müşterilerinden biri olması beklendiğini duyurdu. Rapora göre İran'ın LPG üretimi artıyor ancak bu enerji ihracatındaki temel sorunun bu enerji taşıyıcılarının İran limanlarına sınırlı sayıda yaşanabilmeleri olmasıdır. Çin halihazırda İran'dan en büyük LPG ithalatçısı ve bu sürecin 2022'de devam etmesi bekleniyor. Sıvılaştırılmış petrol gazı LPG, sıvı halde tutulan butan ve propan veya bunların bir kombinasyonundan oluşan iki hidrokarbon gazıdır. LPG genelde ısınma veya taşıtların yakıtı olarak kullanılıyor. Ayrıca spreylerin imalatında ve buzdolapları ve dondurucular gibi soğutma cihazlarında soğutma gazı olarak kullanılır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı kıdemli yardımcısı gönderdiği mesajla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisinden Yemen sivil halkının katliamının durdurması için bir an önce girişimde bulunmasını istedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Asgar Hacı dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Hans Grunberg'e gönderdiği mesajda Yemen sivil halkının katliamı ve kentlerin, sivil bölgelerin ve ülke altyapıların Yemen halkına karşıtı koalisyon tarafından geniş çapta bombalanmasını kınadı. Söz konusu mesajın bir bölümünde Birleşmiş Milletler'den uluslararası hukuka karşı yapılan vahşi saldırıları kınamasının beklendiği belirtilirken, Birleşmiş Milletler ve tüm insan hakları kurumlardan insan karşıtı bu cinayetlerin durdurulması için bir an önce girişimde bulunmaları istendi. Hacı söz konusu mesajda ayrıca şöyle yazdı. Son 7 yılın tecrübelerinde gösterdiği gibi kesinlikle yaptırımlar, askeri çatışmalar ve Yemen halkının katliamı bu ülkedeki krizin çözümüne sebep olamaz diye yazdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca mazlum Yemen halkına yönelik yaptırımların kaldırılması, askeri operasyonların durdurulması ve Yemen halkının bağımsızlık ve milli hakimiyetine saygı duyulmasının bu ülkedeki krizin tek çözüm yolu olduğuna işaretle İran İslam Cumhuriyeti eskiden olduğu gibi bu süreçte işbirliği ve çalışmaya hazır olduğunu duyurdu.
Yemen kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri paralı askerlerin Şabva eyaletindeki saldırılarını geri püskürtmesi sırasında 90'dan fazla Birleşik Arap Emirlikleri paralı askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Yemen askeri kaynakları Perşembe günü Yemen ordusu ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı paralı askerler El-Amalka unsurları ile Al komiteleri arasındaki çatışmaların Güney Yemen'deki Şabva eyaletinde devam ettiğini duyurdu. Çatışmalarda Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı paralı askerlerin 90'dan fazlasının öldürüldü ve onlarcasının da yaralandığı söyleniyor. Aynı kaynaklara göre El Amerika unsurları Batı Şabva'ya sızmaya çalışırken Yemen güçleri tarafından geri püskürtüldüler. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Doğu Yemen ve Şabva illerinde nüfuzları ve işgallerini genişletme çabalarını sürdürüyor ve bu bölgelere asker göndererek bu illerde nüfuzlarını genişletmeye çalışıyorlar.
İran yapımı Cov-İran Berekat aşısı, Batı Asya bölgesine küresel tescil sürecinde olan ilk İran aşısı oldu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Berekat aşısının bilimsel dokümantasyonunun sunulması ve onaylanmasının ardından aşının küresel tescil süreci Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarıyla yapılan video konferans aracılığıyla ilk resmi toplantısı yapılarak gerçekleştirildi. Şifa Farmet Sanayi Grubu Genel Müdürü Hasan Celili bu bağlamda yaptığı açıklamada, ondan fazla uzmanın bu belgelerin uluslararası hukuka uygun olarak derlemesi için çalıştığını ve bu belgelerin aşının dünya çapında tescili için sunulması birkaç aylık bir süreçte gerçekleştiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nde Berekat aşısının tescili ön toplantısında Berekat İlaç Grubu uzmanları bilimsel dokümantasyonları ve çeşitli alanlarda yapılmış çalışmaları sunarak Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının sorularını yanıtladılar. Küresel aşı kaydı karmaşık bir süreçtir ve Cov-İran Berekat aşısı Batı Asya bölgesinde küresel kayıt sürecinde olan ilk İran aşısıdır. İran dünyada korona aşısı üreten 6. ülkedir ve Cov-İran Berekat aşısının küresel tesciliyle ihracatı ve COVAX sepetine yerleşmesi için ön hazırlıklar yapılmış olacaktır. Böylece farklı ülkeler İran yapımı aşıyı satın alabilecektir.
Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz haftanın COVID-19 salgınının nedeni olarak koronavirüsün patlak vermesi açısından en kötü haftalardan biri gördüğü konusunda uyardı. İNA, Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen hafta 21 milyondan fazla yeni koronavirüs vakasının bulaştığı dünya salgının başlangıcında bu yana en kötü haftalık istatistikleri gösterdiğini duyurduğunu bildirdi. Sağlık istatistikleri bu ayın 17'si ile 23'ü arasındaki 7 gün boyunca yaklaşık 50 bin kişinin pandemiden öldüğünü ve 21 milyondan fazla kişiye virüs teşhisi konduğu gösteriliyor. Rakam bir önceki haftaya göre %5 artarak salgın başladığından bu yana 7 gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 6 bölge arasında özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Asya ve Avrupa'nın 3 bölgesinde koronavirüs salgınında artış olduğu bildiriliyor. Amerika, Güneydoğu veya Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz'de kayıplar açısından daha endişe verici rakamlar kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü mevcut verilerin artık küresel omikron riskinin çok yüksek olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu covid19.sağlık.gov.tr sitesinden paylaştı. Buna göre son 24 saatte 424.164 COVID-19 testi yapıldı, 82.180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83.225 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlıkçıların kış şartlarında da COVID-19 aşılamasının sürmesi için görevlerinin başında olduğunu belirtti.
Türkiye Yüksek Ceza Mahkemesi, Birleşik Arap Emirlikleri için casusluk suçlaması ile yargılanan Ürdünlü gazeteci Ahmet Mehmet Ayeş El Astel'in duruşmasını 31 Mart 2022 tarihine erteledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Mahkemesi ayrıca Ahmet Mahmut Ayeş El Astel'in zorunlu oturma iznini iptal etti. Aranan haberlere göre Filistin asıllı Ürdün uyruklu olan El Astel, siyasi ve askeri casusluk hedefiyle bilgi sızdırma ile suçlanıyor. Ekim 2020'de Türkiye İstihbarat Birimleri ve Terörle Mücadele Ekipleri operasyonu ile El Astel, Birleşik Arap Emirlikleri için casusluk suçlaması ile tutuklanmıştı. Türk yetkililerine göre El Astel, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'nin iç ve dış siyasi gelişmeleri ve dünya ile ilişkileri hakkında bilgilerin yanı sıra Gülen'in 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi hakkında bir rapor verdi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler son zamanlarda Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in 10 yıl sonra Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesiyle onarılmaya çalışıldı.
Tel Aviv yetkilileri bu rejimin Ankara ile ilişkilerini normalleştirme ön şartının bu ülkede faaliyet yapan Hamas çalışmalarının kısıtlanmasını olduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye'nin yakın zamanda Siyonist rejimin bu ülkeyi ziyaret düzenleyeceğini, Siyonist rejim elebaşının bu ülkeyi ziyaret düzenleyeceğini duyurduğu bir ortamda Korsan rejimin 13. televizyon kanalı dün üst düzey Siyonist bir yetkiliye dayanarak Tel Aviv'in Ankara'ya bir ön şartı belirlediğini duyurdu. Siyonist rejim 13. kanalı iki taraf arasında ilişkilerin normalleşme sürecinin en büyük engellerinden birinin Hamas ve Ankara arasındaki ilişkiler olduğunu belirtti. Kanal ayrıca bazı Tel Aviv yetkililerine dayanarak Siyonist rejimin iç güvenlik servisinin Türkiye ile ilgili iç görüşmelerde ilişkileri normalleştirme yönelik herhangi bir sürecin Hamas'ın Türkiye'deki faaliyetlerini kısıtlamayı içermesi gerektiğini vurguladığını belirtti.
Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in Suriye temsilcisi Siyonist rejimin nükleer cephaneliğin gelişmesine Batı Asya bölgesinde güvenlik istikrar için büyük bir tehdit olduğunu belirtti. Sana Haber Ajansı'nın bildiğine göre Hisamettin Ala Batı Asya bölgesinin nükleer ve kitle imha silahlarından arındırılması gerektiğini işaretle orta küresel tehditlerle başa çıkmak uluslararası dayanışma ve işbirliğini gerektirir dedi. Yetkili bunun uluslararası toplumun Batı Asya'da nükleer silahlardan ve kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölgenin oluşturma ve Siyonist rejimin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına bağlı kalmasını sağlamak için ciddi pratik adımlar atma Suriye taahhütlerine yerine getirmediğini gösteriyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasike kentindeki son güvenlik huzursuzluğun Amerika ve Washington'a bağlı Kürt yetkililerin bölgeyi güvence altına alma konusundaki acizliğini yansıttığını söyledi. Russia Today, Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Servisi Müdür Yardımcısı Alexey Zaitsev'in Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında IŞİD terörist grubunun yakın zamanda Hasike'deki El Sana hapishanesine saldırdığını belirterek Amerika'nın ve yerel Kürt yetkililerin Kuzeydoğu Suriye'de işgal ettikleri topraklarda güvenliği sağlama hedeflerine ulaşma gücüne sahip olmadıklarının görüldüğünü söyledi.
Irak parlamentosu yeni cumhurbaşkanını seçmek için oylama tarihini belirledi. İran Pedes'in bildiğine göre uzun tartışmaların ardından 9 Ocak'ta yeni Irak parlamentosunun ilk oturumu yapıldı ve Muhammed El-Harbusi yeniden başkan seçildi.
Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Haber Dairesi Müdür Yardımcısı Oslo toplantısının uluslararası toplumun Taliban'ı tanımasına yönelik bir adım olduğunu söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti Sanma Bakanı'nın Tahran ziyareti etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti Sanma Bakanı Tahran'ı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı ve İran İslam Cumhuriyeti Sanma Bakanı da dahil olmak üzere bir dizi yetkiliyle görüştü. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, çarşamba günü Azerbaycan Cumhuriyeti Sanma Bakanı Zakir Hasanov ile görüşmesinde Tahran-Bakü ilişkilerinin sırf iki ülkenin normal bir şekilde ilişkiler şeklinde olmadığını belirtirken, İran-Azerbaycan ilişkileri sadece akrabalıkla kısıtlı değil, aynı zamanda mevcut ilişkiler iki ülke halkının ortak dini ilkelere dayalı inançlarına dayandırılarak oluşturulmuş ve tarih boyunca gelişmiş ve derinlik kazanmıştır dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Sanma Bakanı Zakir Hasanov, İran İslam Cumhuriyeti yetkileriyle yaptığı görüşmeleri ve toplantıları işbirliğinin geleceği için çok faydalı, verimli ve çığır açıcı olarak nitelendirdi. Son aylarda Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin İran'a karşı Siyonist rejim ve Amerika tarafından tetiklenen bazı tutum ve açıklamaları iki ülke arasında ihtilaf ve gerginliklere yol açmıştır. 2021 Eylül ayı başlarında Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye-Pakistan ile ortak bir tatbikat düzenledi. İki hafta sonra İran İslam Cumhuriyeti ordusu Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır bölgesine konuşlandı ve geniş çaplı bir tatbikat düzenledi. Ancak sınırda bir gerginlik ve anlaşmazlık döneminden sonra her iki hükümet iki komşu ülke olarak İran ile Azerbaycan arasındaki anlaşmazlıkları çözme ve ilişkileri geliştirme gereğinin farkına vardı ve bunu vurgulamaya başladı. Bu bağlamda atılan ilk adım çerçevesinde de 28 Kasım 2021'de Türkmenistan'ın başkentinde İran ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sürdürülmesine vurgulayan görüşmeleri oldu.
Bu görüşmenin ardından Türkmen doğal gazının İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin nakline ilişkin sözleşme imzalandı. Anlaşmaya göre İran, Saras bölgesinde Türkmenistan'dan 1,5 ila 2 milyar metreküp doğal gaz alacak ve aynı miktar doğal gazı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne teslim edecektir. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti enerji kaynakları alanında önde gelen ülkeler arasında yer almakta ve bölgesel ve küresel enerji pazarında işbirliği düzeyini artırma konusunda iyi bir potansiyele sahiptir. İki taraf son zamanlarda petrol piyasasında benzer bir politika izlemiştir. Geçen yılın ilk 11 ayında İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre %30, karayolu taşımacılık hacmi ise %62,5 artmıştır. Ayrıca İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti iki ülkenin bölgesel çıkarlarını ve hedeflerini ilerletmede önemli olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üyeleridir. Batı Asya bölgesinde ve Kafkasya'da bazı krizler, anlaşmazlıklar ve özellikle dış müdahaleler nedeniyle yaşanan durum, teröristlerin varlığının yanı sıra bölgede istikrar istemeyen ve bölgede istikrarı bozan rejimlerin komplolarında yolunu açmıştır. Siyasi ve ekonomik hedeflerin peşinden koşan Siyonist rejim İsrail ve Amerika, İslam ülkelerinin birbirine yakınlaşmasını ve bölgede istikrarın sağlanmasını her zaman bazı ihtilafları körükleyerek ve kriz yaratarak engellemeye çalışan taraflar arasında yer almaktadır. Buna göre İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki savunma ve güvenlik işbirliği ortak sınırlarda ve bölgede terörizm ve istikrarsızlıkla mücadelede de önemlidir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede İran'ın bölgedeki gücünün güvenliği sağladığını vurguladı ve şunları kaydetti. Tekfirci ve IŞİD güçlerinin varlığı hiçbir yerde halkın lehine değildir. Bu örgütler Amerikalılar ve Sünnistlerin yapımıdır. Nerede bulunurlarsa cinayet işlemişlerdir. Gerçekte komşuluk, dini ve tarihi ortaklıklar, ortak deniz ve kara sınırları yani yaklaşık 750 kilometre sınır, demografik, homojenik ve ortak ekonomik ve güvenlik çıkarları gibi bağlayıcı unsurların İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ikili ilişkilerde çok daha verimli çalışabileceğine yol açması umut edilmektedir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Siyonist rejim işgilenen Yemen'e karşı aktifleşmesi etrafında. Yemenlilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik son operasyonları, nedenleri ve sonuçlarına ilaveten Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Siyonist rejim İsrail işgilenen Yemen'e karşı aktifleşmesine yol açtı. Suudi koalisyonunun Yemen'e karşı savaşı 26 Ocak gününde 83. ayına girdi. Geçen yıl boyunca Yemen'e karşı savaşın daha az yoğunlukta ve şiddette devam edeceği özellikle iki tarafında diğerine karşı tüm üstünlüğü olmadığı için müzakere etmek ve krizi azaltmak için harekete geçeceği yönünde spekülasyonlar ve tahminler yürütülüyordu. Ancak 2022'nin başlangıcı Yemen'deki çatışmanın ölçeğinin ve yoğunluğunun arttığını ve artmaya devam ettiğini gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri, Yemenliler tarafından ele geçirilen Yemen'deki teröristler ve desteklediği silahlı gruplara silah taşıyan bir gemi gönderdi. Buna karşılık Yemenliler Abu Dhabi'ye saldırdı. Bu saldırılardan önce Yemen'e karşı saldırılarını yoğunlaştıran Suudi Arabistan bombardımanları ile maddi zararlar vermesinin yanı sıra sivillere de hedef aldı. Bu bağlamda Sana ilindeki yerleşim bölgeleri Suudi savaş uçaklarının en ağır hava saldırılarının hedefi oluyor. Geçen salı günü Suudi savaş uçakları Yemen'in kuzeyindeki Seda eyaletine hedef alarak 91 kişiyi öldürdü ve 236 kişiyi yaraladı. Yemen Sağlık Bakanı El Mütevekkil, Suudi koalisyonun açıkça sivilleri hedef aldığını ve kısıtlı olarak da sivilleri öldürmeye çalıştığını söyledi. Buna ilaveten Siyonist rejim İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan koalisyonu yanında Yemen karşıtı harekete geçerek üçgeninin daha aktif olması için Yemen'e karşı savaşa katılımını artırmıştır. Yemen Savaşı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için imaj ve prestij meselesidir. Ancak Siyonist rejim kendi hedeflerinin peşinden girecektir.
Bir yandan bu rejim ekonomik çıkarlarını Yemen Savaşı çerçevesinde korumaya çalışıyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tehlikeye düşen çıkarlarını korumaya çalışıyor. Bu bağlamda hava savunma sistemi üreten Siyonist şirketi Skylark, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu şirketten acil yardım istediğini ve Siyonist rejimden bir füze sistemi satın almak istediğini açıkladı. Öte yandan Siyonist rejim İsrail Yemen'e karşı savaşta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yardım etmeye çalışırken Abu Dhabi ile ilişkilerin normalleşmesine de ciddi şekilde dikkat etmektedir ve Abu Dhabi'nin bu normalleştirmeden dolayı ödüllendirmek istiyor. Siyonist rejim İsrail bir şekilde bu normalleşmeyi Suudi Arabistan'ı Tel Aviv ile ilişkilerini kamuoyuna açıklamaya ikna etmek için de kullanıyor. Çok sayıda rapora göre Riyad ve Tel Aviv arasındaki gizli ilişkiler artmıştır. Ancak Ali Suud, ilişkileri Siyonistlerle normalleştiren ülkelere katılmayı reddediyor ve bu eylemin İslam dünyasındaki imajı üzerindeki sonuçlarından özellikle endişe duyuyor. Ancak Siyonist rejim Yemen'e karşı savaşa katılımını arttırarak Suudi Arabistan'ı ilişkileri normalleşen ülkeler listesine dolaylı olarak eklemeye çalışıyor. Sonuç olarak Riyad, Abu Dhabi ve Tel Aviv'in Yemen karşıtı üçgeninin faaliyetlerinin artması Yemen'e maddi ve insani zarar verecek olsa da Yemenlilerin yenilgisine yol açamayacaktır. Son 7 yılda tekrar tekrar yapılan bu tür eylemler Suudilerin emirlik ve Siyonist rejimin istediği sonucu asla vermeyecek. Ancak çatışmanın tırmanması, daha fazla sivilin öldürülmesi ve daha fazla fiyaskoya yol açacaktır. Uluslararası kurum ve kuruluşlar ve insan hakları iddiasında bulunanların bu üçgenin işlediği cinayetler karşısındaki sessizliği ise Yemen'deki insani durumu daha da vahimleştirmektedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 8 Behmen 1400 Hicri Kameri 25 Cemadü Sani 1443 ve miladi 28 Ocak 2022 Cuma. Yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Behmen 1357'de Şah rejiminin satılmış başbakanı Şapur Bahtiyar, hükümetinin İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönmesini engellemesi üzerine din alimlerinden bir grup Tahran Üniversitesi önünde oturma eylemi düzenlediler ve bu oturma eyleminin son bulmasının tek şartının İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönmesi olduğunu bildirdiler. Bu olay İslam İnkılabı tarihinde kader belirleyici girişimlerden biriydi. Zira o hassas günlerde Bahtiyar hükümeti Amerika'nın yoğun destekleriyle bir yandan İmam Hümeyni'nin İran'a gelmesini engellemek, diğer yandan çeşitli entrikalarla İran milleti arasında tefrika ve itilaf çıkarmak peşindeydi. Bu olay Şapur Bahtiyar hükümetinin şom planlarının etkisizleşmesine neden oldu. Yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Behmen 1357'de Pehlevi rejiminin son dönem başbakanı Şapur Bahtiyar, İran İslam Cumhuriyeti lideri Rahmetli İmam Hümeyni ile görüşmek için Paris'e gideceğini bildirdi. Bahtiyar'ın bu hilesi karşısında İmam Hümeyni onunla görüşmeyi reddederek Şapur Bahtiyar'ı bir başbakan sıfatıyla kabul edeceğim yolunda çıkan haberler temelden gerçek dışıdır. Bahtiyar mevcut makamından istifa etmediği sürece onu kabul etmeyeceğim diye önemli bir mesaj yayınlayarak Bahtiyar'la görüşmedi. Ayrıca bugün Tahran halkı İmam Hümeyni'yi karşılama törenine olabildiğince görkemli yapmak için koordineli bir şekilde yapılması yönünde Tahran'daki Mehrabad Havalimanı çevresinde toplandı. Yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Behmen 1357'de Şahlık rejiminin son başbakanı Şapur Bahtiyar'ın emriyle ordudaki saraya bağlı piyonlar Tahran'da toplu katliam kalkıştılar. Bugün ülkede meydana gelen kanlı çatışmalarda ve protesto gösterilerinde ise onlarca insan şehit düşmüştü veya yaralandı. Tahran halkı Tahran Üniversitesi camiinde toplanan din adamlarına katılmak için üniversiteye doğru hareket ederken güvenlik güçlerince saldırıya uğradılar. Bu saldırı tüm dünyaya yansıdı ve bazı haber ajansları bunu Hicri Şems'i 17 şehri ve katliamına benzetti. Göze çarpan en önemli nokta ise halkın desteğiydi. Çünkü katliam başladıktan sadece bir saat sonra hastanelerin koridorları halkın bağışladığı hastane malzemeleriyle doldu. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Behmen 1358'de edip ve bilim adamı Üstad Muhammed Ferahet'i vefat etti. Üstad Ferahet'i Hicri Şems'i 1293'te dindar ve alim bir ailede dünya geldi. Ve Ceddi Ayetullah Hac Sadrul Ulema Kaşani nezdinde yetişti. Ayetullah Araki, Kum'daki dini ilimler okulunda 35 yıl ders verdi ve ileri gelen alimlerin çoğu onun derslerinden yararlandı. Bu bilgi alim Hicri Şems'i 8 Haziran 1373'te 103 yaşında vefat etti ve görkemli bir cenaze töreninden sonra Hazreti Masume'nin türbesinde toprağa verildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basının öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Yeni doğalgaz müjdesi kapıda.
Milli Gazete.
Akaryakıt fiyatına zamlar yolda.
Yeni Asya.
Hukuk azaldıkça yolsuzluk artıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Taha Akyol 26 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde iktidarın Merkez Bankası sorunu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İktidar kamu kurumlarının kanunlarla belirlenmiş yetkilerini içine sindiremedi, bütün kamu kurumlarını milli iradenin emir ve komutasına bağlamak istedi. Çok büyük çapta başardı da bunu. Bizde Merkez Bankası 1930 yılında kuruldu. Bir gün yazmak isterim. Kuruluşu bir destandır. 2001 yılında bağımsızlık statüsünü kazandı. Başbakan Erdoğan'ın Merkez Bankası ile çatışması 2014'te başladı. Erdoğan Merkez Bankası'nın faiz indirimini zorluyor. Köln dönüşünde uçakta yüksek enflasyonun sebebi faizdir. Olayı kura bağlamak çok yanlış diyordu. Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Merkez Bankası Başkanı Erdem Bahçı ise Konya Ticaret Odası'ndaki sunumunda aksini söylüyordu. Döviz kurlarının enflasyon üzerindeki etkisi faizlerin etkilerinden daha baskın. O nedenle döviz kurunun istikrarını daha fazla önemsiyoruz. Dövizi dizginlemek için TL'yi kıymetli tutmak yani enflasyonun üstünde faiz gerekirdi. Başçı, Türkiye'nin 252 milyar doları aşan ihracatının %70'inin İthal aramallar ve ham maddeden oluştuğunu, kurdaki artışın enflasyonu yükselttiğini ekonometrik olarak anlatıyordu. Bugün de TÜSİAD baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç aynı şeyi söylüyor. Fakat Erdoğan ısrarlıdır. Valiler buluşmasında Merkez Bankası'na yüklenirken şöyle demektedir. Vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle, ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sırasında 703 sayılı kanun hükmünde kararname ile Merkez Bankası dahil bütün kamu kurumlarında Cumhurbaşkanı istediği an görevden alma ve yerine atama yetkisi verilmiş, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı fiilen kaldırılmıştı. Ekonomide büyük kayıplar yaşıyoruz. İktidar hala Merkez Bankası'nı önemsizleştirmekle övünüyor. Bakan Nebati'nin sözleri. Merkez Bankası bağımsızlığı diyeceksiniz ama yok öyle bir şey. Siyasetçi olarak biz sorumluyuz. Faiz artmayacak artık, bunu unutun. Ama Merkez Bankası kanunun 4. maddesi hala şöyle. Banka bu kanun ile kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Güvenilir olmak için hiç olmazsa yürürlükteki kanuna sözlü olarak dikkat etmek veya mecliste milletin gözü önünde kanunu değiştirmek gerekmez mi? İktisadi krizin temelindeki asli faktör de bu güven ve öngörülebilirlik kaybıdır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ne kadar önemli olduğu, bu olmadan kredibilite yani güven ve öngörü olmayacağı hakkında bilimsel bir kaynak isteyenlere Profesör İlhan Eroğlu'nun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Kredibilite adlı akademik makalesini tavsiye ederim.
İsfender Korkmaz 26 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde seçime kararsız oylar ve HDP belirleyecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasi iktidar içinde bulunduğumuz ekonomik krizi yönetemiyor. Başta gelen nedeni bir ekonomi yönetimi yoktur. Ekonomiyle ilgili görevlerde olanlar Cumhurbaşkanı'nın dediklerini onaylama ekibidir. Aksi halde yerlerinde kalamazlar. Söz gelimi, önceki Merkez Bankası başkanları ve reel faiz bilincinde olan para kurulu üyelerini bu nedenle değiştirdi. İkinci siyasi iktidar ekonomiyi yalnızca seçim popülizmi açısından bakıyor. AKP'nin geleneksel anlayışına uygun olarak politika değil, ekonomik sorunlara da algı yaratarak yönlendirmeye çalışıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Makarna dağıtan AKP'lilere bir hanım tepki olarak elektrik ve gaz faturalarını gösterdi. Bu demektir ki halk algıyla ısınamıyor, algıyla karın doyuramıyor. Öte yandan faiz kararında olduğu gibi yanlış yanlı veya özel hesapla verilen kararlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın adeta kurumsallaşmış dilini koparırız şeklindeki ve benzer sözleri bir yandaş gazetenin Millet İttifakı için zilletin tek vaadi devri sabık manşeti iktidarın kaybetme telaşının dışa yansıma şeklidir. Artık anlaşılan odur ki siyasette AKP ve MHP'nin aleyhine dönen rüzgar eğer demokrasi içinde kalırsak önlenemez. Wikipedia seçim ve görev onayı ile ilgili olarak yapılan tüm anketleri yayınlıyor ve ortalamasını grafikler gösteriyor. 2019 yılı başında Cumhurbaşkanı'nın görevini onaylayanların oranı %45 iken 2021 sonunda %31'e gerilemiş. 2019 başında Cumhurbaşkanı'nı onaylamıyorum diyenlerin oranı %40,5 iken 2021 sonunda %60'a yükselmiş. Özetle artık halkın %60'ı Cumhurbaşkanı'na görev onayı vermiyor. Bu sene Ocak ayında bugüne kadar 6 anket yapılmış. Bunlardan birisinin kararsızlar dağıtılmadan versiyonu yok, birisi de yeni partileri ankete koymamış. Kalan 4 anket ortalaması şöyle. Kürt çoğunluklu bölgelerde HDP %50 ile %70 arasında oy alıyor. İktidarın gözü bu oylardadır. Bunun için HDP'nin üstüne gidiyor. HDP'de terörden uzak olduğunu açıklaması ve sorunların demokratik yollarla ve parlamento içinde çözümüne odaklanmalıdır. Yukarıdaki tabloda kararsızlar oranı %15'tir. Bu kararsızların eskiden olduğu gibi ankette kesin oy vereceğim diyenlere orantılı olarak dağıtamazsınız. Çünkü siyasi konjonktür çok hızlı değişiyor. Dağıtmak için ayrıca partilerin eskisine göre oylarında artış ve düşüş trendini de hesaplamak gerekir. Kararsızların oylarını çekmek için siyasi iktidarın ekonomik krizi çözmesi gerekiyor. Ama iktidar kriz olduğunu kabul etmiyor. İstese de yapamaz. Zira kurduğu bu düzeni 180 derece değiştirmesi gerekir. Seçime kadar bunlar mümkün olamaz. Muhalefetin de elini çabuk tutması gerekiyor. Bir an önce halkın en fazla şikayet ettiği derinleşen kriz ve bağlı olarak oluşan ekonomik sorunları, Suriyelileri, parti devletini, taraflı yargıyı nasıl çözeceğini iyi anlatması gerekir. Çözüm ise reçete yazmakla, slogan düzeyinde birkaç önlem sıralamakla olmaz. Tersine bu tür sloganvari çıkışlar toplumda güven kaybına neden olur. Yapılması gereken iktisat politikalarının koordineli bir bütün olarak planlanmasıdır. Siyasi partiler ne yapsalar bu politikalara tarafsız gözle bakamazlar. Onun için muhalefet partilerinin kararsız oyları çekmek için teknokratlara planlama yaptırmaları ve halka umut verecek ortak çıkış politikaları oluşturmaları gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Aziz Karaca, 26 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde her bakımdan toz duman günler başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomi dünyasında göz gözü görmüyor. Hiç kimse bir adım ötesine, bir gün sonrasını göremiyor. Hayatın her alanına, her gün yağmakta olan zam yağmurları ise ülkenin dört bir yanına yağmakta olan kar fırtınası ile adeta yarışır durumda. Tam da dört bir yanda tipi boran kar fırtına ferman üstüne ferman okudu. Günlerde enerji dar boğazı, enerji krizi geldi, dayandı kapıya. Her bakımdan toz duman günler yaşıyoruz diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Basın yayın dünyasında kıyametler kopuyor, iktidarın suyundan gitmeyenlerin suları kesiliyor ve kulakları yaman çekiliyor. İktidar uzun zamandan beri içinde debelendiği yönetim krizinden çıkabilmek için çareler arıyor. Toplumun bütün katmanlarına sirayet eden yoksullukları unutturabilmek için suni gündemler peşinde koşup duruyor. Kim bilir, belki de bütün ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, yolları ulaşıma kapatan tipi boran vaziyetini bile 3-5 günlük gündem değiştirme vesilesi sayabilir iktidar çevreleri. Ne olursa olsun, hangi büyüklükte suni gündemler oluşturulursa oluşturulsun, acıktığı zaman çocuklar ekmek isteyecek, zeytin peynir isteyecek, kahvaltı çorba isteyecek ve büyükler ürkütücü ve ürpertici fiyatlarla karşı karşıya gelecekler. İstanbul'un son yılların en ağır kışlarından birini yaşadığı geçtiğimiz günlerde fırtına eşliğinde yağan kardan dolayı göz gözü görmez halde ve kardan adam vaziyetinde dedelerin ve ninelerin ucuz ekmek kuyruklarına şahit olduk ve bir kez daha içimiz yandı, vicdanımız kanadı ve onları ekmek kuyruğu mu zannediyorsunuz, poz veriyorlar diyen vicdansızlara içimizden binlerce yuh çektik. İktidar çevreleri, iktidarın yeminli sözcüleri hangi suni gündemler peşinde koşarlarsa koşsunlar, insanları, kitleleri hayati ihtiyaçları peşinde koşmaktan alıkoyamazlar. Siz bu yakıcı gündemi hangi suni gündemde unutturabilirsiniz? Gerçekten her bakımdan toz duman günlerden geçiyoruz.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a giden yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızı Necm suresinin 31 ve 32. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu Allah'ın kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin affı bol olandır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Bu ayetler ilahi ceza ve mükafat sistemini işaretle şöyle buyurmakta. Yerin ve göklerin maliki olan Allah, insanları istedikleri her şeyi yapacak şekilde kendi haline bırakmamıştır. Allahu Teala iyilikte bulunanları mükafatlandıracak ve kötüleri de kötü amelleri yüzünden cezalandıracağı bir düzen belirlemiştir. Kuşkusuz kötü amellerin hepsi aynı derecede değildir ve bazıları büyük ve bazıları küçük sayılır. Bazı günahlar ise kasıtlı ve bilinçli yapılır. Bazıları ise istemeyerek yapılır. Kuşkusuz Allahu Teala'nın bu gibi günahlarla yaklaşımı da farklı olur. Eğer bir günah istemeyerek işlenmişse ve bunu yapan kişi
yaptığından pişman olup bir daha tekrarlamamak istiyorsa, Yüce Allah onu bağışlar. Aksi takdirde ilahi af ve merhametten yararlanamaz. Bu ayetlerde ayrıca iyi amelde bulunmak ve aşikar günahlardan uzak durmaktan ötürü kendinizi temize çıkarmaya çalışmamanızı tavsiye ediyor. Zira Yüce Allah herkesin amelinin batınını ve gerçek pak insanları en iyi bilendir. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Bu dünya insan için yaratılmış ve insanda alemleri yaratan Allah karşısında amellerinden sorumludur ve hesap vermelidir. İyi ve hayırsever insanlar da hayata düşebilir ve günaha bulaşması muhtemeldir. Gerçi onlar pak batınları için günahın peşinden gitmez ve eğer istemeyerek günaha bulaşırsa tevbe eder ve yanlış yoldan geri döner. Hiçbir zaman kendimizi kusurdan ve kötülükten münezzeh bilmemeli ve bu yüzden kibire kapılmamalıyız. Zira eğer halk bizim amellerimizden haberdar olmasa bile Allah-u Teala tüm amellerimizden haberdardır. Şimdi Necm suresinin 33 ila 38. ayetlerini dinliyoruz. Gördün mü arkasını döneni, azıcık verip sonra vermemekte direneni? Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görmüyor mu? Yoksa kendisine haber verilmedi mi? Musa'nın sahifelerinde bulunan ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu gerçekler. Gerçekten hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenemez. Bundan önceki ayetlerde insanın amellerinden sorumlu olduğundan söz edilmişti. Bu ayetler ise bu konuya farklı bir şekilde yaklaşarak şöyle buyurmakta. Bazı insanlar kıyamet gününde günahlarını başkalarının boynuna yükleyerek kendilerini bu yükten kurtarabileceğini zannediyor. Bu insanlar bir yandan muhtaç ve mağdur insanlara karşı infak görevini yerine getirmeden cimrilik yapıyor ve öbür yandan çirkin amellerinin sorumluluğunu da üstlenmek istemiyor. Oysa tüm semavi dinlerin kitaplarında da üzerinde durulan ve önceki peygamberlerce de vurgulanan en önemli ilkelerden biri, her insanın kendi amelinden sorumlu olduğu ilkesidir. Bu sorumluluk para ve rüşvet ödemek gibi yöntemlerle başkalarına devredilemez, sonuçlarından kaçınılamaz. Bu ayet-i kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. Muhtaç insanlara infakta bulunmak ve yardım etmenin sürekliliği önemlidir. Yoksa arada bir ve rastgele yardımda bulunmak, bu ilahi ve insani göreve kalbi inancın olmadığının işaretidir. Hazreti İbrahim aleyhisselam vefa ve hoşgörü simgesidir. İlahi ahitlere vefa ve Allah yolunda her şeyini feda etme hoşgörüsü. Bizi günaha davet eden ve ben sorumluluğunu üstlenirim diyenlere aldanmamayı özen göstermeliyiz. Zira ilahi adalet sisteminde hiç kimse başkanın günahını üstlenemez. Şimdi Necm suresinin 39 ila 42. ayetlerini kulak veriyoruz.
اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدًا اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا ف۪ي صُحُفِ مُوسَى وَاِبْرَاه۪يمَ الَّذ۪ي وَفَّى اَلَّا تَذِرُ وَادِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى.
Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tas tamam verilecektir. Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Tüm ilahi dinlerin Allahu Teala'nın adaletine dayanan ilkelerden biri de herkesin görevlerini yerine getirmek üzere sarf ettiği çabaya göre kıyamet gününde mükafatlandırılacağıdır. Yani nasıl ki kendi kötü amellerimizi türlü bahaneleri ileri sürerek başkalarının boynuna yükleyemeyeceğimiz gibi yine başkalarının iyiliğini de kendi adımıza mal edemeyiz. Ve bu iyi amellerin mükafatını hak ettiğimizi söyleyemeyiz. Bu arada bazı emekler ve çabalar istenilen sonuca ulaşmayabilir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim burada emek ve çaba sözcüklerine vurgu yaparak insanların sonuca ulaşmayan işlerden hüsrana uğramamasını sağlamaya çalışmış ve bilakis Allahu Teala'nın onların çabalarını gördüğünü ve iyi amellerin mükafatını tam olarak vereceğini bilmelerini istemiştir. Bu ayeti kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. İlahi emirleri yerine getirmek için emek ve çaba harcamak hepimizin görevidir. Ancak sonuca ulaşmak her zaman bizim elimizde değildir. Dolayısıyla bizim görevimiz beklediğimiz sonucu elde etmek değil, çaba sarf etmektir. Varlık aleminde hiçbir amel yok olmaz. Amelin beka ilkesini ve ceza ve mükafatın adil sistemine iman etmek hem insanı iyi amelleri teşvik eder hem amellerine karşı sorumluluk duygusu taşınmasına ve temkinli olmasına vesile olur. Dünya insanların amellerinin cezalarının tam olarak uygulanması için yeterli kapasiteye sahip değildir. Dolayısıyla konunun hakkını vermek için kıyamet günü olmalıdır. Allahu Teala tüm amellerimizi görür ve ona göre bize ceza veya mükafat verir. Eğer kıyamet gününe ve işimizin sonu Allah'ın elinde olduğuna inanıyorsak, hayır amellerde bulunmayı unutmamalı ve var gücümüzle bu yönde çaba ve emek harcamalıyız. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu arada arzu edersiniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz. Şimdilik esen kalın.
Oh,
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Umut Işığı. Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır. İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bir vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 22. bölümüyle beraberiz. Hazreti Mehdi aleyhisselam Gaybet-i Sugra dönemi İslam aleminde birçok olayın yaşandığı dönemdi. Abbasi hükümetinin gücü çoktan azalmış ve toprakların çeşitli yerlerinde çok sayıda ayaklanma ve kıyam meydana gelmişti. Ancak bu baskıcı ve zalim hanedanın yöneticileri, Ehlibeyt imamlarını ve Allah Resulü'nün haleflerini her zaman gözetim altında tutup onları dikkatlice izliyorlardı. Çünkü ayaklanmanın liderliğini üstlenmeleri halinde halk desteği ve zekaları sayesinde Abbasi'yi yok edebileceklerini ve zulme son verebileceklerini biliyorlardı. Abbasiler bu süreçte özellikle de İmam Zaman aleyhisselama karşı daha duyarlıydılar. Çünkü Allah Resulü ve haleflerinin onun zuhuru, zulmün ve fitnenin ortadan kaldırılması konusundaki hadiselerden haberdarlardı. Ancak ileri görüşlü ve durumun hassasiyetlerine vakıf olan Ehlibeyt imamları, insanların fikirsel olgunluğuna, dini ve siyasi anlayış seviyesine ulaşmış bir zamanda ilahi hedeflerle her akıma uyumlu hareket edip yükselmelerinin ve gelişmelerinin beklenebileceğini biliyorlardı. Dolayısıyla Hazreti Mehdi aleyhisselamın öncülük ettiği küresel bir hareket için en azından çok sayıda insanın İmam Zaman aleyhisselama yardım ve eşlik etmesi için bu bilinç aşamasına ulaşmış olması gerekirdi. Allah Resulü'nün neslinin masum imamları zamanında bu gibi şartların olmaması nedeniyle dini değer ve öğretilerin yaygınlaştırılmasına ve siyasi aydınlanmaya önem vermişlerdi. İnsanlığın ilahi hidayetinin son bayraktarı olan Hazreti Mehdi aleyhisselam ise daha önce de belirtildiği gibi kısa süreli gaybetinde halkla iletişim kuran 4 özel yardımcısı veya temsilcisiyle hidayet görevini yerine getirmeye çalışmıştır. Osman bin Said Amri, Hazreti Mehdi aleyhisselamın ilk özel vekili ve temsilcisidir. O anlayışlı, hünerli ve imamların tam güvenine layık görülen dindar bir alimdi. Konumu ve prestiji İmam Hadi ve İmam Askeri aleyhisselamın onu kendi adlarına vekalete seçmelerine neden olmuştu. İmam Zaman aleyhisselamın babası Osman bin Said'den güvenilir, takvalı ve iffetli biri gibi sıfatlarla bahseder ve onun hakkında şöyle derdi: "Emindir ve güvenilirdir. Hayatımda ve ölümümden sonra benim güvenime sahiptir. Size söylediğini benim adıma söyler ve size ilettiğini benim adıma iletir." İşte bu şekilde İmam Hasan Askeri aleyhisselam kendinden sonra ve oğlu Hazreti Mehdi aleyhisselam zamanında onu özel temsilci ve vekili olarak tanıtır. Öte yandan Osman bin Said de halk tarafından lütfü, güvenirliliği ve takvasıyla tanınırdı ve kendisinden önceki iki imamın vekili olduğu için devrin imamı namına özel temsili güvenle kabul edilmişti. Bu nedenle Osman bin Said gibi güvenilir, tecrübeli, dindar ve yüksek mertebeli bir kişiyi seçmek oldukça akıllıca ve anlamlıydı. Çünkü o, sonraki temsilciler için bu konumu ve makamın yolunu açtı. Ama asıl önemli olan konu İmam Zaman aleyhisselamın gaybetinin ilk yıllarında imamlığa ve hatta İmam Zaman aleyhisselamın varlığına karşı çeşitli şüphe ve fitnelerin olduğu zamanlarda velayet ağının başında birinin olması ve durumu yönetmesi ve şüpheleri giderip gerçekleri anlatmak zaruretiydi. Bu Osman için çok büyük bir görevdi. Osman bin Said'in görevi çok zordu. Bir yandan İmam Zaman aleyhisselamın canını düşmanlardan korumak zorunda kalırken, diğer yandan da onu babasının halefi olarak insanlara tanıtmış ve o imam adına temsilini ve vekaletini de ispat etmiştir. Bu nedenle Abbasi yönetiminin başkenti Samera'dan Bağdat'a giderek o büyük şehirde daha az dikkatleri üzerine çekmek istemiştir. O zaman Osman bin Said, halkın Hazreti Mehdi aleyhisselamın imameti hakkındaki şüphelerini gidermek ve bu amaca ulaşmak için velayet ağının vekillerini ilaveten bilgili ve önde gelen alimler ile iletişime geçti. Bu aydın ve dahi şahsiyetler sözleri ve kitaplarıyla birçok şüpheyi ortadan kaldırdı. Osman bin Said'in İmam Zaman aleyhisselamın meşruiyetini ve özel vekaletini kanıtlamak için kullandığı bir başka yöntem de bazı durumlarda gösterdiği kerametlerdi. Örneğin Hazreti Mehdi aleyhisselamın imameti hakkında şüpheleri olan bir velayet ağı vekilinin oğlu Osman bin Said'e metalarını götürmüş ve Osman'da bütün metaların ne olduklarını bir bir saymıştı. Bu sadece o kişinin şüphesini değil, hikayeyi ondan duyan diğer insanları da şüpheden uzak tuttu. Gaybet-i Sugra döneminde yalancı iddiacılara rağmen İmam Zaman aleyhisselamı temsil ettiklerini iddia ettiler. Bu sürecin hala devam ettiği görülmektedir. O dönemde de bazı durumlarda İmam Zaman'a daha önceden yakın olanlardan bazıları fikri sapma, kıskançlık ve hırs gibi nedenlerle kendilerini sahte bir şekilde özel elçiler ve vekiller olarak tanıttılar ve çevrelerinde bir grup saf insanı topladılar. Bu kişilerden biri görünüşte dindar, ibadetkar ve din adamı olan Ahmed bin Halil'di. Elbette önceden kendisine pek güvenilmeyen bir şahıs olsa da İmam Hadi ve İmam Hasan Askeri aleyhisselam ile yakın ilişkileri vardı. Bu kişi halk arasında kazandığı prestij nedeniyle İmam Zaman aleyhisselamın özel vekili olarak tayin edilmesini bekliyordu. Ancak Osman bin Said bu göreve seçildiğinde bunu yanlış bir şekilde kendisine atfetti. Ahmed bin Halil'in görünüşteki halk arasındaki prestiji sebebiyle fitnesi birçok insanı saptırabilmesinden dolayı Osman bin Said ona karşı çıkmaya başladı ve İmam Zaman aleyhisselam da 3 mektup yazarak Ahmed bin Halil'in ihtirasına, fırsatçılığını ve sapkınlığını ifşa etti. Sonuçta Osman bin Said'in vekalet süresi ölümüyle birlikte Hicri Kameri 266 yılı civarında sona erdi. Bu dönemde İmam Mehdi aleyhisselamın talimatlarına, hikmetine ve öngörüsüne dayanarak düşmanın komplolarını büyük ölçüde boşa çıkardı ve İmam Hasan Askeri aleyhisselamın çocuğu yokmuş gibi davrandı. Öte yandan münafıkların ve yalancı iddia sahiplerinin şüphelerini olabildiğince etkisiz hale getirirdi ve iyi bir vekalet görevine imza attı. Âl-i Yasin ziyaretinin ardından okunan duada İmam Zaman aleyhisselamın desteklenmesini biz de hep beraber isteyelim. Allah'ım onu destekle. Dinin sayesinde ona yardım et. Onun vesilesiyle dostları, mensupları ve destekçilerine yardım eyle. Bizi de bunlardan say. Allah'ım her isyankar, tacizci ve tüm kötü mahlukların şerrinden bizi koru. Onu her yandan koru, kolla. Onu her türlü zarar, ziyan ve hasardan koru. Onun vücudunda Resul'ün ve kendine ait onur ve izzetini koru. Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin 22. bölümünün de sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce farstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Reisi İran futbol takımının Dünya Kupası'na yükselmesini kutladı. Katar Dışişleri Bakanı İran ziyaretini değerlendirdi. Katar Emiri Viyana müzakereleri hakkında Biden ile görüşecek. Amiral seyyarı deniz yararlarını kullanmak için muktedir olmak gerekir. İran'dan LPG gaz ihracatı 6 milyon tona çıkacak. İran, sivil Yemenliler için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Yemen'de 90 askeri piyon öldürüldü. Kov İran bereket aşısı küresel tescil süreci tamamlandı.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0981-2201-3682, ayrıca 0981-2201-3682 veya 0981-2216-2753 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.